T24'ün Ayrı Kutu programından herkese merhabalar. Ben Azal Sipahi, rejide her zamanki gibi bize Faruk Ekici eşlik ediyor. Ayrı Kutu'nun bu bölümünde konuğum, oyuncu ve kast direktörü Bulut Sezer. Hoş geldin Bulut, nasılsın?
Hoş bulduk, merhaba Azal, iyiyim, çok iyiyim. Biraz yorgunum, bir festival geçti üstümüzden ama
öyle.
İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın?
Ben de iyiyim, çok çok teşekkürler. Ben de tam aslında festivalle bir giriş yapacaktım. Biz cumartesi günü çekiyoruz bu bölümü ama yarın yani pazar yani festivalin son gününde yayınlanacak. İstanbul Film Festivali'nde de yer alan Levent Akın'ın geçiş filmi 2024 Berlinale'de TIDI ödüllerinde Ensemble Cast ödülünü aldı. Sen de geçişin casting ekibindensin. Hatta ödüllü casting ekibindensin demem lazım. Aynı zamanda filmde oyuncu da olarak yer alıyorsun. Öncelikle tebrik ederim diyorum hem ödül için hem böyle bir iş için. Bu ödülün de öneminin aslında altını çizmek lazım. TIDI ödülleri Berlin Uluslararası Film Festivali'nin Queer Film Ödülü. Öncelikle senden spoilersız olabildiğince, yani o plot summary gibi olan geçiş filmini bize anlatmanı isteyeceğim.
Film şöyle, Gürcistan'da yaşayan emekli bir öğretmen olan Lia'nın Türkiye'ye kaçmış olduğu bilgisini aldığı torununu arama hikayesi aslında özünde. Bir yol ve arayış hikayesi. Burada da İstanbul'a gelişiyle, Lia'nın filmin başında İstanbul'a gelişiyle bir maceraya atılıyoruz hep birlikte.
Evet, Tekla yarıyor Lia.
Tekla yarıyor.
Bir de yanında bir yol arkadaşı var. Onun ismi neydi? Açı.
Açı.
Açı. Bir de genç bir Açı var Lia'nın peşine takılan. Türkiye castingini filmin Pınar Çelik'le beraber yapıyorsunuz. Filmde kimler yok ki diyeceğim. Ayrı Kutu'nda da daha önce konuk olan isimleri sayayım. Üzüm, Akışka, İris, Efrin ve henüz Ayrı Kutu'na konuk alamadığımız, ağırlayamamış olduğumuz burada pek çok arkadaşımız. Geçiş senin de demin söylediğin gibi böyle en kısa ve öz tabiriyle aslında bir yol, bir arayış, bir geçiş filmi. Sen bu geçişe, arayışa nasıl dahil oldun? Süreci o şekilde bir senden dinleyelim. Hem tabii oyuncu hem casting olarak nasıl dahil oldun?
Tabii ki bu da çok merak edilen şeyler nasıl oldu diye. Sevgili Metin Akdemir, hayalindeki sahnelerde beraber çalışmıştık zaten. Levan ilk Türkiye'ye bu film çalışmaları için geldiğinde hem Kırmızı Şemsiye hem Pembe Hayat hem de bizim diğer aktivist arkadaşlarla tanışıyor, denk geliyor, bir yoldaşlık kuruyor. Daha sonra film çalışmaları aşamasına geçileceği zaman bu işin, özellikle queer cast'ının, filmin, bu işin içinde olan, mümkünse queer olan ve bu sektörü deneyimlemiş olan birisinin yapmasını istiyor. Metin bana yönlendiriyor. Ben de bu vesileyle bir filmden Aslı Filiz'le, sevgili Aslı Filiz'le tanışıyorum. Bu yaklaşık sanırım 3 sene önce, 2021 sonu gibi.
Ben hatırlıyorum. Daha Metin'in hatta Levan Akın'la tanıştığı zamanları da hatırlıyorum. Gerçekten. Yani bunların konuşulmaya başladığını Metin'den dinledim. Metin de oyuncu olarak yer alıyor filmde. Ona da selam olsun.
Aynen öyle. Metin ise sağ olsun beni yönlendiriyor. Biz daha sonra Aslı'yla tanışıyoruz. Görüşüyoruz. Ben de bir şart koyuyorum. Tabii ki bunu yaparım ama benim asıl mesleğim oyunculuk ve bunu asla bırakmak istemiyorum. O yüzden küçük de bir parça olsa hani oyuncu olarak da yer almayı çok isterim diye ilk kez kendim için de böyle bir şey yapıyorum.
Casting bendeyse ben de o.
Kendimi cast edeceğim diye. Kendimi de dahil ediyorum.
Öz casting.
daha sonra da iş çalışmaya başlıyoruz. Çok uzun bir süreçti. Benim çok şey öğrendiğim ve aslında bu yüzden de dahil olmayı da istediğim bir şeydi. Bir talih kuşu da diyebiliriz yani.
Peki senin casting dünyasında da girişin midir?
Evet, evet girişimdir. Yani çünkü ben sadece oyuncu olarak bu alandaydım ve hani kalbi kırık bir oyuncu olarak bu alandaydım. Özellikle casting konusunda. Ben daha yani bir iki yıl bu filmin çalışmaları başlamadan bir sene öncesine kadar audition geliyordu mesela anne rolü. yani böyle evet hani olmayan bir şeyler vardı zaten. Ben ve benim gibiler için bir yerde bir tıkanıklık olduğunu zaten ben kendi deneyim üzerinden yaklaşık bir iki senedir bunu deneyimliyordum. O yüzden de yani Levan'ın bunu tercih etmiş olması ve bu alanı bize açmış olması, bana açmış olması hem filmin sonucuna da etki etti. film süresince bu kadar insanın dahil olmasına da etki ettiren, hem gönül rahatlığıyla hem de gerçekten sette herhangi bir şeye maruz kalmadan bu işin de yapılabileceğini hep beraber gördük diyebilirim.
Evet, evet. Hı. Şimdi birazcık daha onun önemine de değinelim isteyeceğim. Hı. Hani bu casting üzerinde çalışırken peki senin dikkat ettiğin şeyler neler oldu? Çünkü hareketin içinden, sokakların içinden insanların pek çok, işte Lubunya'nın aslında kendini oynaması bu filmde neden önemliydi? Çünkü gerçekten filmde baktığımızda akışka o gece o saatte orada dürüm yiyor olabilir hakikaten. Ya da işte Şeva bir toplantıda o yorumu yapıyor, soruyu soruyor olabilir. İşte Ali salonda bir şeyler dikiyor olabilir. Yani bu kastı bir araya getirirken nelere dikkat ettin? Ve bu insanların gerçek insanlar, belki de kendilerini oynayan insanlar olması neden önemliydi?
Öncelikle bu sorunun cevabına girmeden önce akışkanlığın yediği dürümlerle ilgili... prodüksiyona verdiği hasarla ilgili kaç durum olduğunu kendisi başka bir programda umarım açıklar. Ben burada ifşa alamayayım ama.
Peki.
Çok eğlenceli gerçekten. Yani şöyle, Levan'ın da zaten ilk çıkış noktası bu kasta, yani herkesin gerçek olmasıydı. Oyuncularla çok çalışma, oyuncularla tabii ki çalışıyor ve ayrı bir dil geliştiriyor ama özellikle bizim queer, bu filmde yer alacak queerlerin kendileri olmasına çok önem verdi. Yani Şevval gerçekten hani aktivist, yıllarını İstanbul'da geçirmiş bir aktivist arkadaşımız ve onun olması çok önemliydi. Yani hani ona göre neredeyse seti ayarladık. Hani üzümün aynı şekilde ya da her bir kişinin ya her birimizin. Ve bu hani Levan adına hem ve bizim adımıza hem burada yaşayan ve bu kadar hani bedeller ödeyerek burada var olmuş ve hala var olmaya devam eden insanların görünürlüğü oldu. Elimizde bir hatıra oldu diyebilirim. Yani en çok çıkış noktamız sanırım oydu. Ama Levan'ın da genel olarak filmlerinde mesela bir simit, arkada bir simit satacak çocuk varsa onun da gerçekten de simit satan bir çocuk olmasını önceliklendiriyor. Ama bizim queer kast üzerindense en çok dikkat ettiğimiz şey buydu. Bizim bir yeşil duvarımız vardı. Orada fotoğraflar ve insanlar, ben bütün, zaten hepsi arkadaşımdır. Evet, yani hani evet. Ulaşmak da çok zor olmadı bu insanlara. Ya da onların güvenini kazanmakta öyle çok bir sorun yaşamadık. Bizim bir yeşil duvarımız vardı. Orada yani hala hatıra olarak fotoğrafı var bende. Bütün Lubunyaların fotoğrafları ve hangi kast için? Pembeyaz sahnesinde işte bu Lubunyalar yer alacak. Diğer sahnede bunlar gibi. Böyle ikonik bir duvarımız var. O yeşil duvar şeydir Levan, yani dövmesini mi yaptırsak bunu? Çünkü hani şey, uzun bir süremiz o duvarla ve o şeyle geçti. Yani bir bazı sahneler kullanılmasa bile hani onu biz orada çektik ve deneyimledik, o bile yetiyor gerçekten.
İşte ödüllü kastım böyle oluyor. İşte geçiş filminde tanıdığımız yüzler kadar aslında tanıdığımız sokaklar, tanıdığımız dernekler, evet. senin de demin bahsettiğin işte Pembe Hayat Derneği, tanıdığımız mücadeleler, tabii ki de maalesef tanıdığımız şiddet de yer alıyor. Bu tanıdık sokaklardan biri de Bayram Sokak. Bayram Sokak 28 Şubat 2024 tarihinde gelen tebligatla 4 Mart tarihinden itibaren yine 3 aylığına mühürlendi. Bu ilk defa olmuyor. Yılda 2 kere oluyor. Genelde diyeyim. Bayram Sokak 12 dayanışma platformu kuruldu bu süreçte. Peki yani Bayram Sokak gibi bir yaşam alanı ve hafıza mekanının geçiş filminde yer alıyor oluşu sence ne ifade ediyor?
Bence çok şey ifade ediyor. Gerçekten hani orada gerçek aktivist transların, queerlerin yer alması kadar Bayram Sokak'ın da orada olması. Çünkü Bayram Sokak'ı biz filmde kullandık. Yani Levan orayı kullandı çünkü orayı deneyimledi ve gördü son seneler içerisinde ve onun filmde yer almasını zaten bu olaylardan bağımsız da çok önem veriyorduk. Bayram Sokak mücadelesine, bu mücadelenin sesinin duyulmasına çok büyük katkı sağlayacak bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü orada göz göre göre translar evlerinden ediliyorlar. Ve bu sistematik bir şiddet başımıza gelen. O yüzden bu böyle bir filmde bunun altının çizilmesi, sonrasında Levan'ın da hatta şu anda GoFund linki kendi profilinde sabit bir şekilde ve her gittiği konuşmada bunun altını çiziyor. Orada bağışların tabii ki sürdürülebilirliği bunu tartışılır, bu bağış sistemiyle daha kalıcı bir şeyler yapmamız gerek. Ama en azından o kapıyı açacak bir adım olduğunu düşünüyorum, bir ses çıkarmak olduğunu düşünüyorum. O yüzden böyle uluslararası bir filmde yer almış olması gerçek haliyle çok önemli.
Evet, kesinlikle. Peki mesela işte Bayram Sokağı'nın ya da işte Esat Eryaman, Ülker Sokak, Avcılar Meclis Sitesi, işte İzmir Bornova Sokak gibi özellikle de transların yaşam alanları olan hem devletin hem devlet dışı aktörlerin çok çeşitli saldırılarına maruz kalmış, kalmaya da devam eden mekanların bir ana akım medyada temsili var. Bir de mesela Bayram Sokağı'nın geçişte bir temsili var. Yani hani bu yine işte medyada gördüğümüz travesti terörü temsiliyle aslında hani olup biten vesaire. Sen bu temsilleri nasıl karşılaştırırsın? Geçiş filmindeki Bayram Sokak'la ana akım medyadaki Bayram Sokak ve bu mekanlar.
Aslında karşılaştıramayız bile belki de. Yani çünkü ana akımda olan o canavarlaştırma, yani o şiddeti körükleyen dili sürekli tekrar etme asla değişmiyor. Yani biz hala yerli bir yapımda bir trans karakter oynuyor diye sevinsek bile, bu tabii ki sevinilecek bile, çok güzel bir şey. Ama hala aynı temsilleri ya da o transın o projede yer alması, onun bir espri konusu olarak hala kullanılıyor olması gibi çok sorunlu temsiller var. Hatta şu anki bilinçle bu eski yapımlara baktığında daha da sorunlu şeyler olduğunu fark ediyoruz gün geçtikçe.
Ve mesela şey de var, yani işte ana akım temsile baktığınızda aşırı kriminalize edilen, işte oraya girilmemesi, tehlike çanları vesaire. Ama mesela şeyde ise, geçiş filminde ise Bayram Sokak o arayışın bir parçası. Oradaki yaşamlara sahip oluyoruz. Yani hani bu damgalamayı çok çok daha hani ortadan kaldırmaya yönelik aslında, hani nasıl diyeyim, o canavarlaştırmanın vesaire de olmadığı bir temsil gibi.
Kesinlikle dediğin gibi hapishane dışında, mezarlık dışında ya da karakol dışında.
Doğru diyorsun, evet. Şey, evet. Bir de mesela filmde asıl ofisleri Ankara'da olan, demin de bahsettik, Pembe Hayat Derneği'ni bu defa İstanbul'da görüyoruz. Evet. Pembe Hayat Türkiye'nin ilk trans öz örgütü, bu anlamda da önemli. Oyuncu Deniz Dumanlı da Evrim'in, yani canlandığı karakter avukat Evrim, İstanbul'da Pembe Hayat Derneği'nde çalışan. Ve Evrim'in işte Lia teyzeyle kurduğu güven ve dayanışma ilişkisini görüyoruz. Ve bu arayışta karşılaşılan kişilerle de ve özellikle de ötekileştirilen kişilerle de bu güven ve dayanışma ilişkisi aslında kuruluyor. Ve filmde de şöyle deniyor bir sahnede. Kimin dediğini söyleyeyim de o kadar da olmasın çünkü. İstanbul insanların kaybolmak istediklerinde gittikleri bir yer gibi görünüyor. LGBT artıların kriminalize edildiği, kamusal alandan görünürlüklerinin silinmeye çalışıldığı bir ortamda geçiş filminin nasıl bir hafızayı kaybolmayacak şekilde tuttuğunu sormak istiyorum. Hem Türkiye hem Gürcistan hafızasında bu ortak yapım ne ifade ediyor? Çünkü Gürcistan da işte hani bu anti LGBT artı konusunda Türkiye ile yani yarışacak iki ülke aslında.
Evet evet. Hatta bazı konulara daha bile agresif ve daha müdahaleci olabilir ki Levan'ın bir önceki filminde bayağı saldırı, galaya saldırı ve protestolar ve Levan'a bayağı tehditler, hayatını tehdit edecek noktaya gelecek bir saldırı ve şiddet olmuştu. Bu anlamda evet, Türkiye'de bir tık daha belki daha rahatlık demeyeyim de hani bir tık daha nefes alınabilir bir ortam var. Bir de şöyle bir şey var, kuşaklar arası bir ilişkilenmeyi de burada aslında göstermek ve Levan'ın daha çok önem verdiği aslında bu, yani ailelerin gözünden ve onların... Şimdi hepimiz de maalesef bu aile, yani kaç yaşına gelirsek gelelim, aile eksikliği ya da aileyle ilişkilenmedeki sorunlar yani hep güncel hepimizin hayatında. O noktada yani Gürcistan'dan o yaşlı bir kadının Türkiye'ye gelip buradaki genç, yani dayanışan ve daha farklı hem sosyal statüde hem de yaş aralığında olan, farklı cinsiyet akışkanlığında olan insanlarla bir ortaklık kurup kendini de keşfetmesi, bu anda kendi dönüşümünü de yaşaması.
Tabii ki.
Çok önemli bir kadının hani bunu keşfetmesi, flört etmesi, yani spoiler'a çok giriyorum. Evet,
ama onu izlemesi güzel zaten.
Evet, doğru bu arada. yani birçok keşif ve hafıza değer edecek şey var burada. Hani İstanbul resimlerini ve şeyleri geçiyorum, yani hepimizin o aşık olduğu ve bizi buraya bağlayan şey. Onu tamamen geçiyorum. Bir de şuna şey eklemek istiyorum, yani İstanbul gerçekten gelip kaybolunabilecek bir şehir ama gelip kaybolurken de çok daha fazlasını bulduğum bir şehir. Yani
evet,
ben
evet,
kendi adıma öyle olduğum süre Ankara'da yaşadım ve sonrasında İstanbul'a geldim ve gelmemle her şey çığırından çıktı ve aslında hani bir sürü güzel şey oldu ve olmaya da devam ediyor ve edecek umuyorum. O yüzden İstanbul'da öyle bir kayboluş ve buluş gibi bir şey. Levan için ve Crossing özelinde de bu böyle diye tahmin ediyorum. Özellikle buradaki dayanışmayı, buradaki kapsayıcılığı ve birbirimize o tutunma halini görmek bence muhteşem.
Kesinlikle. Bir de filmin girişinde Gürcü dilinde de cinsiyetli zamirlerin olmadığı özellikle belirtiliyor. Türkçe'de de cinsiyetli zamirler yok. O diyoruz işte herkese. Bir yandan hani işte demin konuşmuştuk ya, hani Türkiye'de, Gürcistan'da gerçekten LGBT artı nefretinin sistematik bir biçimde hayatlara çöktüğü ülkelerden. Ve yani hani bu yapısal şiddetinde özellikle LGBT artılar tarafından ciddi yıkıcılıkta hissedildiği yerler. Yine burada bir hani dile dönmek istiyorum. Yani bu cinsiyetsiz dil, hani işte kadın o, kadın erkek o demeden, işte bu ikili hele şeylere hani sıkışmadan bu cinsiyetsiz dili kullanmak, hani çünkü Türkçe'de duyuyoruz, Gürcüce'de duyuyoruz filmde. Filmde bu nasıl bir alan açıyor dersin? Yani cinsiyetsiz bir dilli konuşmanın, yani Gürcistan ve Türkiye çok beter hallerde olsa da nasıl bir potansiyeli olabilir bizim kullanamadığımız?
yani o noktada Levan işini çok kolaylaştırdığını düşünüyorum bu durumun. Kendisi zaten buna çok dikkat etti. Yani özellikle isim mesela, dead name geçecekse orada onu duymayalım ama arkada bir araba geçsin. Yani çok sıkıştığı yerlerde de şöyle özetleyebilirim. Yani bu işin öyle yapılma, öyle de böyle de yapılabileceğini gösterdi bize. Yani çünkü genelde hani bu zamirler kullanılmasa da, bu Türkçe'de bu kapsayıcı bir dil gibi görülse de bu anlamda bir şekilde yapıyorlar ya. Yani bir şekilde o ayrımcılığı ya da o şeyi sokuşturuyorlar araya ama gerçekten bu olmadan da yapılabildiğini, bu dilin buna böyle bir imkan sana verdiğini zaten gösteriyor. Ama tabii sen bunu nasıl alıp yorumlamak ve nasıl vermek istiyorsan o şekilde.
Aynen öyle. Evet. Bir de mesela bana şeyi de düşündürdü. Yani işte Lia teyzenin Tekla'ydı değil mi?
Tekla.
Tekla'yı arayışında, yani Tekla'dan bahsederken orada bir değişme dönüşme görmüyoruz. Yani o diyor, evet. Bahsediyor oluyor, evet. Tekla'dan, evet. Sürekli. Dead Name'de de hani o çeşitli triklerin kullanıldığını söyledin. Hani Tekla'nın seçilmiş isminden önceki ismi, atanmış ismi diyeyim. Evet. Ve yani hani burada da böyle bir, burada hani Lia teyze eğer farklı bir şey yapıyorsa gözünde onu görmüyoruz, oralara girmiyoruz ve onun arayışını aslında daha çok hissetmeye alan sağlamış oluyor. Doğru. Ya da işte böyle nasıl diyeyim, işte na-trans kişiler tarafından onların dilde onayının olmasına da hani şey yapmıyoruz aslında gibi, evet, bir şey olmuş, evet, oluyor kesinlikle. Böyle olduğunda. Hani ay onu ayıp bekledik ve sevindik sonra falan gibi filan gibi bir yer açılmamış oluyor. O kesinlikle. Anlamda da bana doğru. Önemli. Evet. Gibi geldi. Peki şimdi işte festivalin son günü bugün. Peki nereden izleyecek filmini, geçiş filmini izlemek isteyenler ne yapmaları lazım?
Şöyle, çok zor değil. Mayıs ayında vizyona giriyor. başka sinemadan Mayıs ayından itibaren izleyebilecek herkes.
Şahane. Şimdi ben senin oyunculuğuna dönmek istiyorum. 2016 yılından beri hem Beyaz Perde'de hem tiyatroda hem benim de çok sevdiğim müzik kliplerinde ve daha pek çok projede oyuncu olarak yer aldım. Bu soruyu hem bir oyuncu hem bir kas direktörü olarak sormak istiyorum sana. LGBT artı karakterleri LGBT artı oyuncular mı oynamalı dersin?
İşte o soru. tabii ki öyle olmalı. Bu ama şundan değil... Bu çünkü çok büyük bir fırsat eşitsizliği var ortada ve ödül aldığı herkes çok güzel, hani queer karakterler, LGBT artıları oynayarak ödül alan oyuncularımız oldu. Alsınlar, hiç gözümüz yok. Ama burada artık bu fırsat eşitsizliğinin nelere tekabül ettiğini ve neyi sistematik olarak devam ettirdiğini, biz bunu sorun ediyor olmamız lazım. Kast direktörü olarak da öyle, oyuncu olarak da öyle. Bunu hep sorguluyor olmak lazım. İdeal dünyada herkes her rolü oynayabilmeli. Yani rolün gerçekten kimliği, yönelimi vesaire, bunlar zaten hiç mevzu bahis bile olmamalı. Merkezde bir konu değilse o.
Ama trans oyuncular var. Var. İşte yani vesaire. Yani şeyi konuşmuştuk bir gün seninle sohbetimizde. Yani Suriyeli birini de Suriyeli bir oyuncu oynasa yani gibi. Hani bu sadece LGBT artılar oynasın, bu fırsat eşitsizliğinden değil ama yani iş bulamayan vesaire... yani bu hani yetenekli ve bunu yapabilecek bir sürü insanlar var. Tam da bu fırsat eşitsizliğinin olduğu noktada aslında.
Kesinlikle öyle ve yani bu yüzden eğitimine devam etmeyen ya da kariyerini sonlandıran, hiç yani daha hayal aşamasında onu bitiren bir sürü insan var. Yani ben de o çocuklardan biriydim. Ama hani bir noktada bir şeyler kırıldı ve bunu denemem lazım dedim.
Evet, 15 yıllık bir işletme kariyerin var değil mi? İşletmecilik.
Evet. Yani. Yok, çağrı merkezi yöneticiliği.
Çağrı merkezi yöneticiliği. İşletme lisansın. Doğru.
Evet, doğru, lisansım o. Daha sonra bilmiyorum, oraya gireyim mi şimdi?
Tabii.
ben de o çocuklardan biriydim. Şu anda şöyle bir şeyin konuşuyor olmak, bunu yapıyor olmak, hayatım şu anda bundan kazanıyor olmak falan. Yani hayalini bile kuramayacağım bir şeydi Hazal. Yani o yüzden daha yeni kendime aferin bulut diyorum. İyi ki denemişsin yani. İyi ki kendi o içindeki sese güvenmişsin. Çünkü bütün sistem ve her şey senin o içindeki sesi bastırmana şey ya. Ve ben aynaya baktığımda da mutlu değildim. Çünkü hani öyle olmanı sağlıyorlar. Ama yani hayır artık mutluyum. Ama tabii bunun da bedelleri var. Bu farkında da olmadan bir şeyi edinmiş oldum üstüme. Yani şimdi mesela metrodan çıkarken birisiyle karşılaşıyorum. Bu Sezer misiniz? Hani siz görmek bize umut veriyor. Yani buna devam nereye edeceğiz insanlar deyince... Oralara daha gel. yani bu bile sana okey tamam yani doğru bir yerdeyim ve devam edeceğim şeyini veriyor. Çünkü ben de yani hemen her gün hala ne yapıyorum ben nedir onu yaşıyorsun çünkü para kazanamıyorsun. Yani öyle bir zorluk da var ama onu da işte bu hem crossing sayesinde edindiğim çevre ve tanıştığım insanlarla birlikte reji işlerinde çalışıyorum. İşte prodüksiyona destek atıyorum. Sevgili Anna Maria Aslanoğlu'nun İstos Film, onların tiyatro oyunlarında reji yapıyorum gibi bir sürü yan şeyim var. Yan kolum işte. Bazı setlerde şoförlük yapıyorum gibi. Ama bu tarafı hiç fazla bırakmıyorum.
Fazla hocam.
Evet. Fazla taskın. Çünkü öyle olmak durumunda da oldu. Evet. Ama bunların hepsi günün sonunda faydama olduğunu şimdi görüyorum. Ve gerçekten tek amacım da bu gibi hisseden, benim gibi hisseden o çocukların hepsinin yapabileceğini görmeleri lazım.
Evet. Peki şeyi merak ediyorum. Yani hatta daha öncesinde T24'ten Berna Bik'le bir söyleşi evet, yapmışsınız. Evet. O da sana sormuş bunu. Şimdi arada hani bir zaman geçtikten sonra ben tekrardan sorayım. Sana natrans roller geliyor mu?
gelmiyordu tabii ki dediğim gibi. Yani, gerçi anne rolü gelmişti onun natrans rolü tabii. Orada kast yanlıştı sadece biraz. yeni bir iki tane geldi diyebilirim. Onlar böyle son anda şeyden döndü, direkten döndü. O zaten oyunculuğun kaderi ama işte orada şeyi sorguluyorsun yani trans olduğum için mi, sesim mi yeterince kalın diye, hani görüntüm mü yeterince şey olmadı yani buralara düşme çok kolay ama bu yani her oyuncu için zaten şeyler düşülebilecek yerler. Yavaş yavaş gelmeye başladı. Benim de gerçekten tek amacım hani sadece trans lazım gel, trans oyuncu lazım gel gibi bir yerdense o rolüm bundan kimliğimden bağımsız, gerçekten hakkını verebileceğimi düşündüğüm, en azından bir audition şansı alabileceğimiz, yani audition verebildiğimiz bir şey dünyaya giriş yapmak.
Süper. Evet. Güzel şeylerden bahsettikten sonra gelmeye başladım. Birkaç kötü bir şey soracağım. Yani hem oyuncu hem kast direktörü olarak çalıştığın sektörde işte reji olarak da aynı zamanda pek çok başlık altında. Türkiye'deki işte transfobiden azade değil. LGBT artı karşıtlığından azade değil. Peki trans oyuncular sahne, kamera önü ve arkası çalışan, yani trans oyuncuların sahne önü, arkası çalışanların güncel sorunları neler? Sektördeki trans çalışanların.
Yani en günceli iş bulamamak tabii. En şeyde olan, şu anda ilişkinin başında olan iş bulamamak. İş buldukları yerlerde ise ya yok sayılmak, iş yani ciddiye alınmamak, görev tanımlarının daha altında işler vererek çünkü hani yapılamayacağına inanıldığı için bir sorumluluk vermekten çekinmek, sosyal ilişkilenmelerde yani yine kendi deneyimlerim üzerinden biliyorum. Yani o sigara molaları bile bazen insana hani zul gelebiliyor çünkü o sigara molası ne konuşulacak yani hani lise hayatı mı konuşulacak, eyvah şey mi soracaklar hani oralardan bile imtina eder ve sosyal izolasyona geçer hale geliyorsun.
Ayrıca mesela şey iş yapabileceğinden az iş vermek de yani sistematik olarak yapıldığında mobbingin tabii içine ki, giren tabii, bir şey mesela
tabii
yani.
Tabii ki. Ya da tam tersi bir yerden onu boğarak kaçırtmak gibi. Ya da şimdi bunların hiçbirini yapmasa bile daha az iletişim kurmak. Çünkü nasıl iletişim kuracaklarını da bazı insanlar bilemiyor ve ben yine bunu kendi deneyim üzerinden iletişim azaldı mesela insanlarla. Çünkü hani hata yapmamak istiyor. Bazısı da hani öyle bir yerden hani hata yanlış bir şey söylemeyeyim. O yüzden iletişim daha az kurayım, o daha iyi, güvenli bir yer deyip yine ister istemez bu sefer istemsiz bir sosyal izolasyona düşüyorsun. Hı-hı. Yani her anlamda bir sürü dinamini gözetmen gereken bir sosyal ilişkiler ağa oluyor. Ve bu hani o iş yeri bazında olmasa da zaten dünya sistemi ve şey bunun üzerine kurulu olduğu için ister istemez öyle bir şeye çekiliyor. O yüzden biraz ekstra efor gerekiyor. Hı-hı. Yani bu istihdam sağlandığında transları kapsayıcı iş ortamlarının yaratılması ve buna özen gösterilmesi gerekiyor. Biz mesela şeyden örnek verebilirim. Crossing'de set başlamadan Pembe Hayat'la birlikte, sevgili Gök Akyer'le birlikte bir eğitim hazırladık ve bir eğitim verdik bütün sete. Yani çay ekibinden, saç makyaj kostüm ekibine, reji ekibine, bütün herkese, sette yer alacak herkese bir eğitim verdik.
Çünkü yani setlerde de işte hani pek çok şeye maruz kalan insanların beyanlarını da biliyoruz aynı zamanda.
Evet, maalesef. Çünkü çok erkek hakim bir sektör ve çok tutulmuş köşe başları ve çok eminler oradan. Ama biz ufak ufak sarsmaya geldik.
Güzel sarsıntılar bunlar. Sevdiğimiz sarsıntılar. Peki Bulut Ufuk'ta neler var? Seni, işlerini görmek için nerelere bakarak alalım?
Şimdi şöyle, Crossing'le birlikte, geçişle birlikte bir menajerlik ve casting dünyasına giriş yapmış bulunuyorum. Ya bu tabii ki önden planlı bir şey değildi. Yani böyle bir şey yapayım ben, oradan da bunu alayım falan gibi, ama biraz hayat oraya getirdi ve iyi de oldu. Çünkü yani kendim de birebirine deneyimden bildiğim, sorunlarına hakim olduğum ve nelerden muzdarip olduğumuzu bildiğim bir alanda söz sahibi konuma geçtim bu film sayesinde. Şimdi o yüzden sevgili Deniz Dumanlı'nın menajerliğiyle hatta başlıyorum. Birkaç kişilik böyle bir ekip olacak. Yakında onu isimleri de açıklayacağım. Çok tatlı bir ve kapsayıcı bir ekip tabii ki olacak. Oyuncu listesi olan. Biraz menajerlik ve casting dünyasına giriş yapıyorum. Bulut Sezer Management olarak.
Valla Bulut Sezer Management işlerinde figüran lazımsa ben gelirim.
Sezer her zaman.
Parti sahnesi falan filan olursa. Dürümümü akışa veririm, gelirim.
Zaten sen de vermek istemesen de o olacaktır diye düşünüyorum. Bu casting ve management işleri dışında bir de tabii ki oyunculuğumu unutmamak ve taze tutmak adına bir kısa film senaryosu üzerine çalışıyorum şu anda. Onun senaryolaştırma, bir hikayeyi oluşturdum. Senaryolaştırma kısmındayım. Onu da umarım bu bahar, sonbahar gibi çekmeyi planlıyorum. Bir de bir tiyatro oyunu. Virginia Woolf'un Orlando'sunda tek kişilik bir oyun sevgili İrem Aydın'la çalışıyoruz. Ama o da daha araştırma aşamasında ve o da metin yazma kısmına geçeceğiz yakında. Bunu da bir tiyatro oyunu olarak önümüzdeki sezonu umarım çıkartmayı planlıyorum.
Valla şahane. Heyecanla bekliyorum.
Teşekkür ederim. Ben de.
Valla bütün herkese selam olsun ya gerçekten. Benim soracaklarım bu kadardı. Senin sormak, söylemek, eklemek istediğin bir şeyler var mıdır?
Benim yok. İyi ki varız diyorum ve hani vallahi dediğim gibi bu alanları sarsmaya geldik gibi devam edeceğiz. Çok teşekkür ediyorum beni
ağırlığınız için. Ben de çok çok teşekkür ederim. O zaman bir sonraki bölümümüzde buluşmak üzere.